13. ayrım. Fazıl Say, müzikle özgürleşmek. O bir şeytan mı, yoksa melek mi, belki de hiçbiri. Sizin benim gibi insanoğlu. Yok elbet sıradan biri değil. Tamam üstün yetenekli, tamam usta bir piyanist. Tamam heyecan verici bir besteci. Ama bütün bunlar değil. Beni şeytanlığıyla melekliği arasında getirip götüren. Bana Fazıl Say şeytan mı yoksa melek mi diye sordurtan, onu sayısız konserde izlediğim bin bir hali. Kimi konser ya da resitalde bir bakarsınız, bin kez dinlediğiniz, artık çok iyi bildiğiniz bir parçayı öyle bir çalar ki, sanki o parçayı ilk kez duyuyormuş gibi olursunuz. Öyle yaman bir hesaplaşmaya, besteciyle gelmiş geçmiş tüm yorumcularla, en önemlisi kendisiyle öyle bir hesaplaşmaya girmiştir ki, sizi o ana dek aklınızdan geçmeyen düşüncelere yöneltmiş çıkmıştır işin içinden. Tamam dersiniz, bu çocuğun içine hınzır bir şeytan gizlenmiş. Kimi zaman 10 bin, 30 bin kişiye hükmettiği bir konseri izlemişsinizdir. Millet önünde saygıyla, sevgiyle yerlere eğilirken, o şaşkın şaşkın çevresine bakıp bu tezahürat kime, niye diye merak etmektedir. Sanki biraz önce piyanonun başındaki o değildir. O sadece sıradan bir dinleyici ya da tesadüfen oradan geçen biri. Diyelim konser öncesinde ya da sonrasında birileri onun için koşuşurken o rahatlıkla başkaları için koşuşturabilir. Başkalarının sorunlarını, meselelerini halletmeye çalışabilir. Kendini değil başkalarını düşünür. Başkalarını yüceltir, değerlendirir. Konser sonrası şaşaya, görkemli kutlamalara katılmaktansa bir köşede kendisine başvuran bir öğrenciye tüm vaktini ayırabilir. Konserin başlama saati yaklaştıkça çevresindekiler heyecanlıdır ama o değil. Sanki yaramaz bir çocuktur. Şimdi ne muzurluk yapsam da vakit geçse gibilerden dolanır durur. Son 15 dakika hariç, o dakikalarda piyanosuyla baş başa kalır, parmaklarını ve yüreğini açar. Onu farklı kılan. Bence Fazıl Say'ın pusulası toplumsal bilinç, rotası ise müzikal duyarlılığı. Bunlara eklenmesi gereken bir de insan sevgisi, ülke sevgisi. Yaptığı her işte, her konuşmasında hümanist düşünceye yer verdiğini gördüm. Değerlendirmelerinde, yorumlarında hep yararlı olma, bir işe yaramalı kaygısının önemli bir yer tuttuğunu hissettim. Onun bu kişiliğinde babası Ahmet Say'ın önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. Ahmet Say, müzik eğitimcisi ve yazar. Türkiye'nin müzik yayınlarını besleyen sayısız temel müzik kitabı var. O olmasaydı çok eksik kalacak bir alanı yıllardır dolduruyor. Müziğin yalnız dinlenerek değil, okunarak da öğrenileceğini genç kuşaklara o gösterdi ve gösteriyor. Annesi ve babası ayrıldıklarında küçüktü Fazıl Say, babasıyla büyüdü. Türkiye'nin belli başlı yazarları, şairleri babanın arkadaşıydı. Kültürel ve sanatsal bir ortamda, toplumsal sorunların tartışıldığı bir ortamda geçirdi çocukluğunu. Fazıl Say'ın yalnız yaratıcılığında değil, bunca cömert ve paylaşımcı kişiliğinde de Ahmet Say'ın önemli rolü olduğuna inanıyorum. Çocukluk yıllarında çok erken yaşta Mithat Fenmen'le piyanoya başlayış, Fenmen'in ölümüyle 1982'de Ankara Devlet Konservatuvarı'na giriş, özel statüyle yoğun eğitim, Fazıl Say'ın dilinden düşürmediği, hep şükranla andığı efsanevi piyano hocası Kamuran Güldemir ile dersler, Kamuran Güldemir ile öğrencisi arasında koruyucu bir sevgi yumağı, sonsuz bir güven vardır. Öğrenci için piyano müthiş bir sığınak, bir yuvadır. Sonra İlhan Baran'la kompozisyon dersleri. Sonra bursla Almanya'ya gidiş, 17 yaşındaydı. David Levin ile yaratıcı yorumculuk dersleri. Aradan kaç yıl geçmiş olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun, Fazıl Say her fırsatta bu belirttiğim hocalarından söz eder. Onları yüceltir, onları duyduğu sevgi ve saygıyı dillendirir. Ender rastlanan bu tutumuna, bu kadir şinaslığına hep çok saygı duydum. Çocukken ünlü besteciler de çocuktu diye bir kitabı vardı. Onu okurken onlar gibi olmak isterdi. yıllar sonra Uçak Notları kitabında şöyle yazacaktı: "Bana müziğin derinliklerine dalmayı öğreten hocalarım oldu. Müzikle insan arasındaki ilişkinin yürek bağlarıyla oluştuğunu sezdiren hocalarımdadır asıl marifet." Piyano ile özgürleşmek. Avrupa Piyano Yarışması'nda birinciliği kazandığında 20 yaşındaydı. New York'ta kıtalar arası dünya piyano yarışmasını kazandığında ise 24. O günden sonra konserler, resitaller, plak kayıtları, besteler birbirini izledi. Düşünsenize, yılda 150 konser, havaalanları, uçaklar, gidip gelmeler, iki günde bir farklı kentler, farklı ülkeler, farklı diller, farklı toplumlar, farklı dinleyiciler. Habire değişen orkestralar, sahneler, şefler, provalar, provalar, provalar. Her iki günde bir farklı bir otel odası. İmdat, piyanonun kölesi miyim ben diye haykırdığını hiç duymadım. Zaman zaman bunca çok konser vermenin insanlık dışı olduğunu söylese de, her an müzikle, kafasının içinde hep müzikle yaşadığını biliyorum. Yürürken müzik düşünür, otururken, kalkarken, yalnızken ve başkalarıylayken hep müzik düşünür. Uçak yolculuklarında, havaalanı beklemelerinde eğer bir şeyler üretebiliyorsa, yazı ya da beste, mutlu olur. Böyle bir yaşam ritmi insanı ister istemez yalnızlığa iter. Ancak onun bu yalnızlıktan, çalışması için, varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan bu yalnızlıktan pek yakındığını sanmıyorum. Tam tersine, yakınması olsa olsa her dağıtmak istediğinde yaptığı işin önemini, güçlüğünü bilmeyen boyalı medyanın hücumuna uğramasındandır. Hayır, piyanonun kölesi olmadı. Aksine onunla konuşmalarımızda ondan en sık duyduğum tümce, "Müzikle özgürleşiyorum, piyano çalarken özgürleşiyorum" tümcesi oldu. Düşünsenize, çocuk yaştan kendinize adadığınız bir alan, yaşam boyu süren, sizi hiç ama hiç terk etmeyen bir çalışma. O çalışmayla, o notalarla, o bestecilerle kurduğunuz empati, duygudaşlık, gönül bağı, can yoldaşlığı. Kendi birikimlerinizi, duyarlılığınızı bunlara aktarma ve hiç dinmeyen, mükemmele ulaşabilme tutkusu. Mükemmel olmak zorundasınız. En ufak bir yanlışı, bir eksikliği müzik affetmez. Bütün bu zorlu yolculuklardan sonra işte piyanonun başındasınız. Karşınızda 1000 kişi, 10.000 kişi ya da 3 kişi ve çalmaya başlıyorsunuz. İşte Fazıl Say piyanonun önüne oturduğu o an müzikte duvarın ötesine ulaşmak ister. Duvarın ötesindeki cennete ulaşmak ister. Nedir o duvar diye sorulduğunda yanıtı notalar olur. Peki ya cennet? Nota duvarın ötesindeki cennet Fazıl Say için yorum özgürlüğünden başka bir şey değildir. Bu özgürlük Uçak Notlarında şöyle açıklanıyordu: "Yorum özgürlüğünden kastım bir çocuk gibi özgür olabilmek ve yapılan işten mutluluk duymak, müziğe adanmış olmak, sanki yıllardır acısını çektiğimiz, uzun zamandan beri umutlara, düşlere bıraktığımız beklentilerin gerçekleşiyor olmasını tatmak, sulara türkü söylemek. Eğer onun konserlerini izlediyseniz bilirsiniz. Sahnede Fazıl Say piyanonun başında tek başınadır. Ama yalnız değil, koskoca bir kainat kurmuş kendine. Onun içinde yeryüzü nimetlerini çoğaltır. Müzik aracılığıyla dünyayı sorgular, müziği sorgular, müzikle oynar. Müzik kalıplarıyla kendiyle hesaplaşır. Notaları, sesleri havaya dağıtıp yine havada yakalar. Notalarla şakalaşır, tuşlara soru sorar, yanıt verir. Piyanosuyla bütünleşir, piyanosuyla sevişir. Zengin armoni dilini uçurur, anlatım gücünü derinleştirir ve bu sonsuz özgürlüğünden müthiş tat alır. Biz ölümlü izleyiciler, dinleyiciler soluğumuzu tutmuş bu tadı paylaşmanın mutluluğunu yaşarız. Toplumsal bilinç. Fazıl Say'ı Türkiye'de ya da dünyanın belli başlı müzik merkezlerinde, görkemli konser salonlarında, Fransa'da Versailles Sarayı'nda, Floransa'nın dev meydanı Zubin Mehta yönetimindeki orkestrayla, Piazza della Signora'da dinledim. Ama onu Anadolu kent ve kasabalarında yalnız öğrenciler için çalarken de izledim. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ağırlıklı 12 ili kapsayan Doğuş Otomotiv'in sponsorluğunda, Türkiye yollarında bir virtüöz başlıklı turnesi görülecek bir şeydi. Bir müzik olayının çok ötesinde anlamlar taşıyordu o turne. Toplumsal bir olaydı. Geleceğin politikasını etkileyecek bir olaydı. İnsana yaşama sevinci veren, yalnızlık çemberini kıran, yarının daha güzel olacağına inancı pekiştiren bir olaydı. Çağdaştı, evrenseldi, umut doluydu. Niğde'deydik. Daha önce Samsun, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Ankara, Erzurum, Adana'da yaşanmıştı aynı program. Ertesi günlerde ise Kayseri, Malatya ve Diyarbakır'da yaşanacaktı. Fazıl Say önce öğrencilerle sohbet ediyor, sonra piyano çalıyor. Çaldığı parçaları açıklıyor, sonra içlerinden isteyenleri sahneye çağırıyor ve çaldırıyordu. Unutamadığım müthiş anlar yaşadım o okul konserlerinde. Biraz önce sizin piyanoda çaldıklarınızı dinlerken ben ağlıyordum diyordu bir kız çocuğu. O kadar güzel, o kadar duygu doluydu ki ağladım. İçinizdeki o duyguları nasıl bana geçirdiniz? Nasıl bunca duygu yüklü olabiliyorsunuz? İçinizde nasıl bir güç var? Bu güç nereden geliyor? Kimden alıyorsunuz? Tanrı'yla mı bütünleşiyorsunuz? Fazıl Say soruyu yanıtlarken sanatın gücünden, sanatın en önemli niteliği olan özgürlükten söz ediyordu. Eğer içinde bir güç varsa bu gücün özgürlükle bütünleşmekten, müzikle bütünleşmekten doğduğunu açıklıyordu. Soruların sonu gelmiyordu. İyi bir virtüöz olmak için günde kaç saat çalışmalıyım? Buna yanıtı harikaydı. Sevdiğin kadar çalış, nefrete yönelmeyecek kadar. Sonra Mustafa'lar, Özlem'ler, Ekin'ler geçiyor piyanonun başına, onlar çalıyordu. Yerel yeteneklerin keşfi başlı başına bir olaydı. Çağdaş Türkiye'nin aydınlık yüzüydü. O çocukları, o gençleri dinlemeliydiniz. Öğrencilerin iki saat boyunca nitelikli müzik dinlediği, müzik konuşulduğu, tartışıldığı, gençlerin heyecanı ve sabırsızlığıyla, Fazıl Say'ın sabrı ve özverisiyle yoğunlaşan, atmosferi tatmalı, özgürlükle bütünleşip kanatlanmayı yaşamalıydınız. Özgürlüğe kanat çırpmaya hele bir başlamasın insan. Doğu, Batı, bir de aşk. Öğrencilerle, genç müzisyenlerle çabaları da Fazıl Say'ın geleceğe yönelik toplumsal bilincin sonucuydu. Tıpkı Nazım Oratoryosu gibi, tıpkı Metin Altıok Altı gibi senfonik orkestra, çok sesli koro, piyano ve vokalist sesler için bestelediği her iki eseri yıllarca içinde geliştirdi. Nazım'ı Aspendos'ta, Efes'te, Ankara ve İstanbul'da birkaç kez dinledim. Rüzgar sesiyle başlar o eser, memleketimin dağlarından, ovalarından, bozkırlarından, denizlerinden ama en çok insanların soluğundan gelen rüzgarın sesi. O rüzgar sesi müzik olup kucakladı, söz olup sarıp sarmaladı. O rüzgar sesi şimdiydi, burasıydı, memleketimdi, yeryüzüydü. O rüzgar sesi dünden bugüne, bugünden yarına uzanan bir yoldu. Metin Altıok Oratoryosu ise bir kez dinleyebildim. Ağıt sözcüğüne bile izin verilmedi. Yanılmıyorsam bir daha çalınmadı. Bu eser sahnenin en önündeki bir metronomun vuruşlarıyla başladı. Tam 37 vuruş. 37 can geldi, yüreğimize yerleşti. İçlerinde şairlerin, yazarların, sanatçıların bulunduğu 37 kişi. 37 insan. Cihat çağrısı yapan şeriat yanlısı yobazlarca Madımak Oteli'nde yakılarak katledilmişti. Orta Çağ'da değildi, yüzyıllar önce değildi, 1993 Türkiye'sindeydi. Metin Altıok'u yalnızca öldürülenlerin değil, Türk şiirinin de simgesi olarak yorumlamıştı Fazıl Say. Sözle müziğin anlamı iç içe yoğuran her iki eserde de piyanosunun başındaydı Fazıl Say. Gözümü ondan ayıramıyordum. Yaşadığı duygu yoğunluğunu an be an görüyor, işitiyor, hissediyordum. Her notanın, her sözün, her müzik cümlesinin hesabını verdiğini, çektiği acıyı, müziğe ve söze duyduğu inancı, yüzünde ve parmakların ucunda görebiliyordum. Çok sevilen Kara Toprak eserinde olduğu gibi, Doğu'nun geleneksel rüzgarı ve ezgileriyle, Batı'nın yöntemleri arasında gidip geliyordu Fazıl Say. Aynı Fazıl Say, Batı ülkelerinde ödül üzerine ödüller kazanıyordu. Salzburg'da Mozart yılı etkinliklerinde Fazıl Say şöyle tanıtılıyordu: Doğu ile Batı arasındaki arabulucu, Türk piyanist ve besteci Fazıl Say Mozart'ı sunarken, Avrupalı müzisyenlerin yabancılardan, ötekilerden hem korkulan hem de hayran olunan bir uygarlıktan nasıl etkilendiklerini ortaya koyuyor. Vurgulamak istediği şu: Fazıl Say'ın piyanoyla, duygu yoğunluğuyla, düşünceleriyle bütünleşmiş ellerinin biri doğudaysa öteki batıdadır. İkisinin arasını da aşk gelip yerleşmiştir. Müzik aşkı, müzik tutkusu. Öncü Çağdaş Cömert. Gökyüzünün tüm ışığını kanatlarına toplamıştı kuş. Deniz dibinin tüm renklerini pullarında biriktirmişti balık. İnanması güç ama aralarında müthiş bir sohbete dalmıştı kuşla balık. Sanki bin yıllık dost gibiydiler. Tuhaf ama sanki aynı yerden gelmiş gibiydiler. Sohbetlerine kulak kabarttım, daha da şaştım. Amansız bir rekabete girişmişlerdi. Bir böbürlenme, bir böbürlenme. Ben de Hititlerin bilgiliği, eski Yunan'ın ve Selçukluların azameti, Bizans'ın gizleri, Kütahya, Çanakkale ve İznik'ten esen rüzgarın gücü, Girit'in alçak gönüllülüğü, Paris sanat ortamlarının kışkırtıcılığı var diyordu kuş. Onlar bende de var dedikten sonra balık sayıp döküyordu kendi özelliklerini. Benim toprağıma su katan eller, beni çamurdan, kilden yoğuran eller, beni biçimlendirip pişiren eller, bana renk ve ışık veren eller, yaşama ve yaptığı işe tutkulu ellerdi. Asıl beni yaratan, en önemlisi de beni aşk ateşinde pişirdi dedi kuş. Giderek ikisinin de sesi yükseliyordu. Baktım olacak gibi değil, artık müdahale etmek kaçınılmazdı. Kesin şu gürültüyü diye bağırdım. Kuşa döndüm, sen Füreyya'nın kuşusun dedim. Balığa döndüm, sen de Füreyya'nın balığısın dedim. İkisi de kocaman, rengarenk, müzik dolu kahkahalar atıp zaten biliyorduk diyerek uzaklaştılar. Biri gökyüzüne doğru, öteki deniz sularına doğru. Eyvah, denize gitmesi gereken balık havaya, gökyüzüne gitmesi gereken kuş denize yönelmiş. Onları ikaz edecekken vazgeçtim. Füreyya'nın kuşu balığı bunlar, ne yapacakları belli mi olur? Hem zaten istesem de onları durduramazdım. Çünkü rüyanın tam burasında uyanıvermiştim. Dün gece rüyamda rengarenk bir cümbüşün içindeydim. Kuşlarla balıklar kol kola dolaşıyor, evler, ağaçlar, insanlar sarmaş dolaş yaşıyordu. Evleri çiçek açan, kapıları pencereleri arasından yaçam geçen bir dünyadaydım. Sonunda balık gökyüzüne, kuş denizlere doğru yol almaya başlayınca, bu kadarı da fazla artık, uyanıverdim. Ne zaman Füreyya'yı düşünsem bu rüya gelir çakılır içime. Bir de dostluğu, arkadaşlığı, kişiliği. En çok çağdaşlığı, öncülüğü, cömertliği. Hayır, en çok bütünlüğü gelir yerleşir içime. Hemen gider onun kuşlarını, balıklarını okşarım, minicik evlerden oluşturduğu mahalleleri, kapılarından, pencerelerinden yaşam geçen seramik evleri incelerim. Ya da İstanbul'un çeşitli yerlerindeki kimi yapıların cephelerinde onun çizgilerini, renklerini gider seyrederim. Doyamam bir türlü. Keşke burada olsa da sohbet edebilsek derim. Çaresiz yine kuşlarla, balıklarla sürdürürüm sohbeti. Özgünlük ve tutku. Hayır, bütün bunları değil, Füreyya'yı ne zaman düşünsem onun yaşamıyla iç içe geçmiş sanatının satır başlarını tekrarlarım. İşte birkaçı. Füreyya, Anadolu uygarlıklarından, bu topraklardaki kültür birikiminden çok etkilendi. Özümsediği köklerle bilimin, ilmin, yenilikleri ve çağdaş düşünce arasında bir senteze yöneldi. Bunlara seramik tutkusunu, çamurla, kille oynama sevgisini, aşkını kattı. Geçirdiği tüm evrelerde ele aldığı tekniği, içeriği, yöntemi, düşünceyi, formu ya da rengi sevdi. Sevmek bilinçli seçimlerin doğal sonucuydu. Sevmek belli başlı seçimlerin nedeniydi.